ikinci nükte. Fatır-ı Hakim, hikmetle fıtrat veren Allah. Fıtrat ne demek? Her mahlukun kendine has özelliği. Allah her bir varlığa, her bir mahluka ayrı bir özellik vermiş. Hikmetiyle. Dolayısıyla insanların fıtratı ayrı, herhangi bir hayvanın fıtratı ayrıdır. Bitkilerin fıtratları ayrı, meleklerin fıtratları ayrıdır. Her bir insanın bile fıtratı birbirinden farklıdır. Fatır-ı Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Şimdi teşbihe bakın. İnsan bedenini alın ve tefekkür edin. Neye benziyor? Büyük bir saraya benziyor ya da muntazam bir şehire benziyor. Bir sarayı düşündüğümüz vakit sarayda ne olur? Sarayda sultan olur. Sarayda çeşitli hademeler olur. Çeşitli hizmetkarlar olur. Bunlarla beraber sarayın önünde güvenlikçi olur. Bekçi olur. Doğru mu? Fatır-ı Hakim insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı ve asap ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi kuvve-i zayika ile merkezi vücuttaki mide ile bir medar-ı muhabereleridir ki ağza gelen maddeyi o damarlara haber verir. Bakın şimdi sarayı düşünüyoruz. Sarayda efendi var. Bedenimizin efendisi, bedeni beslemek noktasında Bedüzzaman burada mide diyor. Peki bekçi kim olur? Bekçi de tat alma duyusu olur. Çünkü vücuda her şey, içecek ve yiyecekler namındaki her şey ağızdan girer. Şimdi orada bekçi duruyor. Kuvve-i zayika kapıcı. Tat alma duyusu, dilimiz. Bununla beraber ağızdan mideye ve bütün vücuda yayılan telgraf ve telefon telleri gibi hislerimiz var. Asaplarımız ve damarlarımız var. Bunlar da ağza gelen bir şeyi hemen mideye haber verir. Hatta bazen gözümüzle görürken bile hemen mideye haber gider. Ağza haber gider. Bazen birisi güzel bir yemekten bahsediyor. Bakıyorsunuz ki ağzını sulanmaya başlıyor. Doğru mu? Fatır-ı Hakim. Şimdi ağzınızın sulanması ne demek? O anlatılan yemeğe göre ağız kendisini, hormonlar kendi üreteceği salgıları bu manada üretmeye başlıyor. Ağza geldiği vakitte mideye hemen haber veriyor, hazırlan. Böyle bir yemek geliyor, ona göre de tedbirini al diye. Arkadaşlar, tek çeşit yemek diyorlar, tek çeşit yemek, midenin en rahat öğütebileceği, en rahat kabullenebileceği bir yemek tarzıdır ki sünnettir. Yemeklerin sayısı arttıkça her birisinin hazım süresi ve özelliği farklı olduğundan dolayı mide kafayı yiyor. Ve bundan dolayı hastanelerde kuyruklar oluşturulur. Evet. Ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Nereye? Vücuda ve bedene, mideye. Bedene, mideye lüzumu yoksa yasaktır der, dışarı atar. Bakıyorsunuz ki az bir ağzınıza bir şey alıyorsunuz, tadıyorsunuz, bozulmuş olabiliyor, hemen dışarı. Ya da acı bir şeyse hemen dışarı atıyorsunuz. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne de tükürür. Sabah bu dersi dinleyen bir adama sordum. Dedim ki sen dedim böyle acı bir şey yediğin vakit ne yaparsın? Aynı bunu anlattı. Hocam dedi ağzımdan atarım bir de tükürürüm. İstasya diyor ki vücuda bedene zararlıysa menfaati yoksa hemen dışarı atar yüzüne de tükürür. Şimdi bakın sistemi öyle kuruyor ki Bedüzzaman. Meseleyi muşakhaslaştırıp önümüze getiriyor. Bir saray düşünün. Bu sarayda güvenlikçi var. Bu güvenlikçi de kendi yanında telefonu var. Hemen haber veriyor içeriye. Filan adam geldi. Göndereyim mi göndermeyeyim mi? Zararlıysa ne diyecekler içeriden? Gönderme. Ama bu güvenlikçi eğer rüşvet almışsa, rüşvete karşı zaafı da varsa zararlı menfaatli bakmaz. Ne yapar? Bedene hemen gönderir değil mi? Saraya hemen buyur eder. Ama ileride yangın çıkacak, bombalar patlayacak, saray perişan olacak umurunda değil. Bana rüşveti kim fazla veriyorsa onu ben içeri sokarım der. Meseleyi öyle güzel müşakhaslaştırıyor ki bizim burada farklı bir mana ifade etmemize meydan ve fırsat bırakmıyor. Allah bedenimizi yaratmış. Allah bu kaideleri de hem Kur'an'ında hem de Resulünün elinde bize sunmuş ve ihsan etmiş. Bunlardan ders almayıp da kendim bulacağım derseniz binlerce senelik tecrübeler lazım ki bunu elde edebilirsiniz. Batın yaptığı gibi. Ama doğrudan ben bunları peygamberim nasıl yapmış diye öğrenmek istersek her şey net bir şekilde, ayan beyan bir şekilde izah edildiğini müşahede ediyoruz. Elhamdülillah. İşte madem ağızdaki kuvve-i zayika, tat alma duyusu bir kapıcıdır, mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. Vücudu besliyor ya midemiz. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derecesi muvafık olur. Mesela siz saray hakimine, sarayın hakimine, şehrin hakimine bir hediye götürdünüz. Buna ne verirsiniz? Mesela 100 liralık bir hediye. Normalde kapıcıya bir şey vermemek lazım. Ama farz edelim ki vermek istersek bu 100'den ne kadarını biz hediye vermek icap ediyor? 1000 vermek olur mu? 100 sultana, 1000 kapıcıya. Olur mu? Mümkün değil ya. Akıl kabul etmez. Peki ne kadar verilir? 100 verilir mi? Yok canım. Ne kadar? 10. Üstelik de 5 diyor. 100 nevinden bir hediyenin ancak 5'ti ya da Süleyman abi gibi biraz daha cömert olalım. Onu verilir farz edelim. Fazlası israftır. İşte biz bu dersi okuyoruz. En evvel yemeklere ve içeceklere yönelik bizim zaafımız olduğundan dolayı bu ders en evvel ayet-i kerimeden yemek içmek olduğu için üstadımız oradan alıyor. Yoksa yemek, içmek, giymek, ev edindirmek, ev eşyası almak, bütün bunlar hepsi buna dahildir arkadaşlar. Beş derecesi muvafık olur 100'den, fazla olamaz. Ta ki öyle verildiği vakit ne olur? Kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, vazifesi güvenlik. İçeriye her şeyi sokamazsın. Zararlı olan şeyleri def etmen lazım. Faydalı olan şeyler de içeri alınabilir. Ta ki vazifesini unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. Senin kıymetin bu kadardır. 100'den 5 verilir. Ama 100 kadar ona da verdin mi? Ben de sultan gibiyim diyecek. Sultana 100, ona da 1000 verdiniz mi? Sultan benim diyecek. İhtilal çıkaracak. Saraya gelen herkesi kabul edecek. İşte bu sırra binaen şimdi 2 lokma farz ediyoruz. 2 lokma. Birisi vücudu beslemek noktasında faydalı ve uygun bir fiyat. Birisi vücudu beslemek noktasında belki onun kadar belki daha düşük ama yüksek fiyat. İşte bu sıra binaen şimdi 2 lokma farz ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden, besleyici maddeden 40 para. 40 para ne kadardır? 40 para bir kuruştur. 40 para bir kuruştur. Diğer lokma en ala baklavadan 10 kuruş olsa. Bakın baklava 10 kuruş. Onun aynı miktarında vücudu beslemek noktasında da ondan geri kalmayan, belki bazı hususlarda da geçen yumurta ve peynir gibi bir madde var. O da 40 para. Yani bir kuruş. Hangisini tercih etmek lazım? Bir kuruş. Peki sırf ağızda güzel tat bırakıyor diye baklava vücudu beslemek noktasında kullansa, peynire ve yumurtaya tercih edilse burada rüşvet kime gider? Kapıcıya. Peki kapıcı bundan sonra gururlanıp baştan çıkıp vazifesini unutup her gelene eyvallah deyip içeri sokar mı? Sokar. Peki ondan sonra ne olur? İhtilal çıkar arkadaşlar. İşte şu anda benim hararetim yükseldi. Ben doktora gitmem lazım. Şu kanser hastalığı, şu bilmem ne hastalığı gibi şeylerin hepsinin ana umdesi vücuda giren yiyeceklerin olduğunu unutmayalım. Bununla beraber psikolojik şeyler de var ama genel manada vücuda giren şeylere azami dikkat. Çocuklara bir bardak süt içiremiyorsunuz doğru dürüst. Ama bakıyorsunuz ki suni ve sentetik şeylerden yapılmış ama tat alma duyusuna da hitap eden bir şey olduğunu daha rahat veriyorsunuz. O kadar kuvve-i zayikaya hitap eden şeyler üretiliyor ki. Ya, menfaati olmamakla beraber zararlı. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden 40 para, diğer lokma en ağla baklavadan 10 kuruş olsa, bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur. Gramajları aynı. Mesela 50 gram diyelim. Müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine müsavidirler. Cesedi besleme noktasında ikisi de yine müsavi. Belki bazen 40 paralık peynir daha iyi besler. Yalnız ağızdaki kuvve-i zayikayı, tat alma duyusunu okşamak noktasında yarım dakika fark var. Yarım dakika da bekletmiyoruz çoğu kez ağzımızda. Yarım dakika hatırı için birden ona çıkıyoruz arkadaşlar. Ya da aynı kişiye örnek verelim. Vücudu beslemek noktasında aynı özelliği taşıyan fakat tat alma duyusuna fazla hitap etmeyen bir peynir var ya da herhangi bir yiyecek var. Ama bir işte var ki tat alma duyusuna ona göre daha fazla hitap edebiliyor. Belki farklı tatlandırıcı şeyler de konmuş olabilir. Ama fiyatı ondan 4, 5, 6, 7 durumuna göre belki 10 kat daha pahalı olan şeyler olabiliyor. Aynı peynir mesela. Adam diyor ki ben bunu tercih ediyorum diyor mesela. Tamam, tercih et. Ama bu dersi okuduktan sonra biraz daha düşünme ihtiyacı hissediyoruz. Bu asrın insanına bunu okumak zor. Benim içimden çok sorular geliyor da. Yemeyecek miyiz? Bu dünyaya yemek için gelmişsek elbette yiyeceğiz. Bütün dünya eğer senin gibi hakikaten rahat bir şekilde bulabiliyorsa, imkanları da varsa afiyetle ye mesela. Bunu da öyle tartmak lazım bazen yani. Yarım dakika hatırı için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak. Yani bir kuruştan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Arkadaşlar bunu izah etmeye ihtiyacımız var. Şu anda modern iktisadın tarifine bakalım. Modern iktisat. Biz de iktisat okuduğumuz için elhamdülillah oradan biraz biliyoruz. Diyorlar ki iktisat, modern iktisat tarifi. İnsanların sonsuz ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılama sanatıdır diyorlar. İnsanların sınırsız ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılama sanatı. Modern iktisadın tarifi bu. Peki bu dini iktisada ya da hikmetli iktisada uygun mu? El cevap hayır. İnsanların ihtiyaçları sonsuz değildir arkadaşlar. İnsanların istekleri sonsuzdur. Dolayısıyla sonsuz insan ihtiyaç ve arzularını dediniz mi? O doğru. Ama aslında İslam ve din neyi iktiza ediyor? Hangi iktisadı iktiza ediyor? İnsanların ihtiyaçlarını karşılama sanatı olarak iktisada bakıyoruz. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarına baktığımız vakit rahat bir ortamda karşılanabilecek özelliğe sahiptir. Ama diğerleri insanların hissiyatlarına ve kuvalarına sınır konulmadığı için insanlar her şeyi isterler. Dünyadaki nimetler ona göre az olduğu için dolayısıyla iktisadın şu andaki mevcut hali modern iktisat bu ihtiyaca binaen ortaya çıkmış deniyor. Dolayısıyla iktisat risalesiyle modern iktisat arasındaki temel fark şudur. İktisat risalesi insanların mevcut ihtiyaçlarının izzeti insaniyeyi kırmayacak şekilde nasıl karşılanacağını yollarını gösteriyor. Modern iktisat ise insanların sınırsız şeylerini, isteklerini nasıl karşılayabileceğinin düsturlarını ve kaidelerini önümüze getiriyor. Aradaki temel fark budur. Onlarda sonsuz istekler, bizde ise sadece ihtiyaçların karşılanma sanatı diye tarif ediliyor. 19. lema da insan ihtiyaçlarının insan izzetini kırmayacak şekilde nasıl karşılanacağının düsturlar verilmiş oluyor. Elhamdülillah. Onun için şu anda batıda gelişen bir akım daha var. İsteklerini değil, ihtiyaçlarını karşıla. Yani dine dönüş var. Ama dini hissen dolayı mı? Hayır. İhtiyaçlardan ve vicdani duygulardan geliyor bu. İsteklerini değil, ihtiyaçlarını karşıla. Arkadaşlar, bundan yaklaşık 300 sene evvel yaşamış bir zatı size tarif edeyim, tanıtayım. Üstadımız da Risale-i Nur'da bahsediyor bundan. Lezzaiz çağırdıkça sanki yedim demeli. Sanki yedimi düstur eden, sanki yedim namındaki bir camiyi, bir mescidi yiyebilirdi, yemedi diyor. Fatih'te sanki yedim isminde bir mescit var. 300 sene evvel yaşamış tüccar bir zatın, orta derece bir tüccarın yaptırdığı bir mescittir. Yaklaşık 300 senedir ayakta. Bazen yanmış, bazen farklı özelliklere gelmiş olsa bile şu anda mescit ve ibadet edilen bir yerdir. 300 senedir o adama sevap kazandırıyor. Peki nedir bunun hikayesi? Hikayesi şu, gayet basit. Adam kendi içinden ne geçiyorsa ihtiyaçlarını karşılıyor ama istek manasında hangi his, hangi heves, hangi ihtiyaç geliyorsa sanki yedim diyor, sanki giydim diyor, sanki içtim diyor, parasını bir tarafa koyup biriktiriyor. 20 sene sonra kesesini açıp onunla bir mescit yaptırıyor. Üstadımız diyor ki, sanki yedimi düstur eden adam, sanki yedim namındaki o Fatih'teki mescidi yiyebilirdi, adam yemedi. Ne yaptı? Ebediyete beraber götürdü. 300 küsür senedir adama sevap kazandıran bir mescit hükmündedir. Cenab-ı Hak bize de öyle bir şuur nasip eylesin inşallah. Enteresan değil mi?
Adam cimrilik yapmamış yani.
Ya cimrilik yapmamış. İhtiyacını karşılamış. Ama isteklerini karşılamamış. Dolayısıyla şu anda simple living dedikleri o basit yaşam dediğimiz unsur İslamiyet'in esasında var. Ve bunu beraberinde ahiretine intikal ettirmenin de güzel bir yolu böylece açılmıştır bize elhamdülillah. Şükürler olsun. Yarım dakika hatırı için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber. Yani saray sahibi kim? Mide. Mideye 10 paralık bir nimet gidiyor. Ama sırf tadından dolayı, tadının güzelliğinden dolayı daha farklı aynı özellikteki bir malı alırsa ve ağzındaki kuvve-i zayikayı tatmin etmek noktasında alırsa o zaman 1 lira mideye gitmiş oluyor, 9 lira da tat alma duyusuna bahşiş olarak verilmiş oluyor. Böyle bir yerde siz güvenlikçi olsanız ne yaparsınız? Sultan benim dersiniz ya. Kim gelirse gelsin yeter ki elindeki hediyeyi unutmasın. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek kapıcıyı baştan çıkarır. Hakim, sultan, idareci benim der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak. Yangın ne demek? Hararetim yükseldi. Doktoru çağırın ya da doktora gideyim diyecek. Midem yanıyor, perişan oldum, mahvoldum gibi. Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. İşte iktisat ve kanaat, hikmet-i ilahiyeye tevfik-i harekettir. İktisat ve kanaat, Allah'ın hikmetine muvafık hareket etmektir. Allah'ın hikmetine muvafık hareket etmeyen herkes kendi çapına göre bir tokat yiyecektir. Hangi hususta olursa olsun Allah'ın hikmeti çocuğunuza nasıl davranmayı gerektiriyorsa farklı davranın, hikmet-i ilahiye muvafık hareket etmeyin, tokat yersiniz. Annenize, babanıza nasıl davranmanızı Allah'ın hikmeti iktiza ediyorsa, gerektiriyorsa ona muvafık hareket etmeyin, tokat yersiniz. Eşinize, iş arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, dostlarınıza, komşularınıza Allah'ın hikmeti nasıl davranmayı iktiza ediyorsa ona göre hareket etseniz kazanırsınız, ona göre hareket etmezseniz tokat yersiniz. Duruma göre. Vücudu besleme noktasında da durum bundan farklı değildir. Kuvve-i zayikayı, tat alma duyusunu kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihay hakikiyi kaybeder. İştihay hakiki şu arkadaşlar. Hakiki iştiha, gerçek açlık. Bunu artık israf eden insanlar, iktisada riayet etmeyen insanlar bunu kaybediyor. Ne oldu? Yalancı açlık dedikleri bir unsurla yemeye başlıyorlar. Mesela aç değilsin ama yemek istiyorsun. Nasıl bir şeyse. Yalancı açlık bu arkadaşlar. Bu da vücudu farklı helaketlere götüren bir unsurdur. Tenevvü et imeden, çeşit çeşit yemek yemekten gelen suni bir iştihai kazibe ile, bir yalancı iştiha ve açlık ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Onun için İbn-i Sina demiş ki, sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat daha bir şey yeme, şifa hazımdadır. Bir insan şifa istiyorsa ilaçlardan değil, hazımdan bekleyecek. Hazım en büyük şifadır, en büyük ilaçtır. İzin verseniz burada İktisat Risalesi ile alakalı bir ilim adamının bir ifadesi var. Onu da okuyup bırakayım. İktisat Risalesi'ni doğrudan analiz etmiş. Bunlar da bizim için lazım. İçindeki bilgileri beraber mütalaa ediyoruz. Bir de ilim adamlarının gözüyle 19. Lem'a İktisat Risalesi. 1995 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen 20. asırda İslam düşüncesinin yeniden yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi başlıklı Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda bir tebliğ sunan İslam iktisadı uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Zaim rahmetullahi aleyh iktisat risalesini tahlil etmişti. Sabahattin Zaim şimdiki mevcut Cumhurbaşkanı hocasıdır. Türkiye'de İslami iktisadın yerleşmesinde büyük katkısı vardır. Türkiye'de finans kurumlarının yerleşmesinde ciddi manada katkıları olan bir ilim adamıdır, profesör. Onun adına da şu anda bir üniversite kurulmuş. 95 yıllarında üstadla alakalı düzenlenen bir sempozyumda bu da bir tebliğ sunmak üzere görev alıyor. Bediüzzaman'ın iktisat görüşünü değerlendirmeye geçmeden önce iktisat risalesinin üzerine kurgulandığı Kur'an ve sünnet temelleri hakkında şu tespitleri yapmıştı. İşin ilim erbabı böyle diyor. Bediüzzaman'ı ileride büyük ilim adamları konuşacak. Zaten 90'lı yıllardan her dünyanın her tarafından gelen ilim adamları, her dine mensup insanlar gelip Bediüzzaman'ı konuşuyorlar. Mesela bazıları şöyle bir tebliğ sunuyor. Bediüzzaman sadece nurcuların hocası, üstadı değildir. Sadece Müslümanlara yol gösteren bir üstad ve hoca da değildir. Bu, koyduğu kaidelerle insanlığa yol gösteren bir ışık mesabesindedir. Bunu söyleyen de gayrimüslimler. Demiş ki Sabahattin Zaim, Bediüzzaman Hazretleri bütün izahatını Kur'an ve sünnete dayandırdığı için iktisadi mevzuları da aynı kaynaklara istinad ederek incelemiş ve fikirlerini bu esaslara dayandırmıştır. Yani hep İslami iktisat üzerine dayandırmıştır ayet ve hadis ışığında. İktisadi mevzuların Kur'an ve sünnete dayalı olarak izah, tahlil ve ifade edilmesi günümüzde İslam iktisadı adı altında yapılmaktadır. Şu halde Bediüzzaman Hazretlerinin iktisadi mevzularda beyan ettiği fikirler İslam iktisadının tetkik ve tahlili çerçevesi içinde bulunmaktadır. İslam iktisadı üzerinde iktisat risalesini yazmış. Arkadaşlar, Azerbaycan'dan gelen bir doktor kardeşimiz vardı. İktisat doktoru bir kardeşimiz. Ben kendisinden duydum. Dinledim yani bir derste. Dedi ki biz dedi iktisatçıyız. Ama dedi 19. lemayı okuduğum vakit baktım ki 4 sene lisans, şu kadar da yüksek lisans ve doktora okuduğumuz halde 19. lema iktisattan verilmesi gereken, iktisadi derslerden verilmesi gereken ana umdeyi daha az bir vakitte, daha öz bir şekilde veriyor. Biz de iktisatçı olduğumuz için bunu elhamdülillah müşahede ediyoruz. Profesör ve bu işin de ana uzmanlarından birisi olan bir zatın da ifadeleri böyle. Kur'an ve sünnete dayalı bir iktisat anlayışını verdiği için işin tam özüne Bediüzzaman varmış oluyor. Tam özüne. Yani kalkıp da sizin zihninizi çok farklı yollara, farklı mecralara götürüp sokmuyor. Sizin aleminizi dağıtmıyor. Doğrudan doğruya ne yapmamız gerektiğini öz bir şekilde veriyor. Az evvelki o peynirle baklava misali gibi. İktisat Risalesi, İslam iktisadının bir bölümünü ele alıp incelemektedir. O da İslam'da tüketici davranışları modelidir. Bediüzzaman Hazretleri, diğer eserlerinde İslam iktisadı ile ilgili muhtelif mevzularda temas etmiş ve ayet ve hadislere dayalı tefsir ve izahatta bulunmuştur. İktisat Risalesi'nin esası ve özü, tüketici davranışlarında israfın haram oluşunun hikmetini ve müspet ve menfi tesirlerini izah etmekte toplanmaktadır. Dolayısıyla iktisat Allah'ın hikmetine muvafık hareket etmektir. İsraf ise Allah'ın hikmetli davranışlarına muhalif hareket etmektir. Allah'ın adeta kanunlarını çiğnemektir ve bunun tokadını da beşer yemektedir. Sübhaneke la ilmedene illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.